Evet sevgili izleyenlerimiz, Bir Bedenimizdeki Ayetler adlı programımızda tekrar birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Hüsrev Hatemi. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Kendileri iç hastalıkları profesörlüğünün yanında endokrinoloji alanındaki çalışmalarıyla biliniyor özellikle. Ve bugün kendisiyle yine biliyorsunuz insan vücudu Allah'ın gücünü takdir etmek için mükemmel bir inceleme alanı. Bu konuda kendisinin eşsiz bilgilerinden faydalanmaya çalışacağız. Özellikle endokrinoloji, hormon bilimi, tiroid ve diyabet alanındaki bilgilerinize danışacağız. Ümüyorsanız.
Çok teşekkür.
İnşallah. Hocam genel olarak başlamak gerekirse hormonlar her biri çok hayati mesajlar taşıyan özel proteinler. Bir organda üretilip başka bir organa gönderilen mesajlı moleküller bunlar. Bakıyorsunuz işte DNA'da bu hormonun nasıl üretileceği atomu atomuna tarif edilmiş. Artı ne zaman üretileceğinin bilgisi de buna göre üretiliyor. Yani gerektiği zaman üretiliyor, gerektiği organa gönderiliyor. Bir doku kendisinden milyonlarca, kendi boyutuyla karşılaştırdığında belki milyonlarca kilometre ötedeki başka bir dokuya bir mesajı taşıyor. Görmediği, bilmediği.
Evet, milyonlarca kilometreyi nanometrik, milimetrik mukayeselerle söylüyorsunuz.
Evet.
Doğru. Hücrenin kendi boyutuna göre.
Evet. Bu noktada hormonlar gerçekten Allah'ın gücünü görmek açısından, her yere hakim gücünü anlamak açısından gerçekten birer delil teşkil ediyor. Siz bu konuda bizi nasıl aydınlatırsınız?
Yalnız hormonlar değil.
Evet.
Hemen her şey. Allah'ın büyüklüğüne delil teşkil ediyor. Hani Allah vardı ve ondan başka kimse, hiçbir şey yoktu. Sözü, ayeti söylenince Muhyiddin Arabi el ankema kâne demiş. Şimdi de öyledir, şimdi farklı bir şey mi var diye.
Evet.
Onun gibi yalnız hormonlar değil, birçok maddeler, birçok hücreler, hemen hemen her yaratık Allah'ın varlığına bir ayet oluştu.
Evet, inşallah. Uygun görürseniz diyabet hastalığı, bu işte şeker hastalığı, toplum tarafından da yakinen bilinen, insanlarımız tarafından yakinen bilinen bir hastalık. O hastalığa girmeden önce vücudumuzda nasıl oluyor da hücrelerin ihtiyacı olan şeker her an tahlil ediliyor ve buna uygun olarak özel bir hormon olan bu insülin salgılanıyor? Bunu biraz izah edebilir
evet,
misiniz?
Yani bir yakıt olarak düşünürsek glikozu, şekeri bir yakıt. Fakat bir insan eseri olan otomobil kadar basit değil insan vücudu. Bu yakıt yalnız bir karbüratör, bir benzin deposu gibi değil insan vücudunda. Bu yakıtın sarnıcı var, karaciğer, karaciğer glikojeni. Kaslar içinde kas glikojeni, adalelerin glikojeni var. Bir de kanda yüzen, kanda bulunan hazır benzin var. Glikoz yakıtı. Kan şekeri kanda yüzen yakıt. Ama bunun depolarından biri karaciğer, biri de direkt kaslar için depolanmış olan, başka bir organa glikoz lazım olursa vermeyen, sıkı korunmuş olan kas glikojeni. Yalnız kaslar için var o glikojen. Kana çözülüp karıştırılmıyor. Kasın kendi kullanımı için bir kara gün dostu glikojen. Kandaki glikojen 5 litre kanda %0,1 gram olduğuna göre litrede 1 gram, 5 litre kanda bir kesme şeker kadar yakıt var.
Ve bu yeterli oluyor.
Maşallah. Yeterli olmuyor ama onun içinde her an kana ihtiyaca göre bilgisayarla ayarlanmış gibi çalışan karaciğer glikojeni var. Gece uyuyan biri bir şey yemeden 12 saat geçiriyor, 8 saat geçiriyor, 6 saat geçiriyor. O sırada durmadan kana azar azar glikojen deposundan karaciğerin glikoz veriliyor. Birisi bir şey yediği zaman herhangi bir insan açlık şartları olmadığı için karaciğerden glikojen deposu çözülmesi duruyor. Beslenmeden sonraki 2-3 saat sonra tekrar başlıyor. Çünkü hem karaciğerden hem beslenmeden bağırsaklardan glikoz gelirse tokluk kan şekeri çok yükseliyor. İşte diyabetiklerde olan bu karmaşa biraz da bu düzenin bozulmasından kaynaklanıyor. Bir diyabetik hem yemek yerken bağırsaklarından kana besinlerin glikozu karışırken bir yandan da karaciğer düzen bozulduğu için insüline cevap vermez olmuş. İnsülin direnci var. Evet. Normal bir insan bir şey yiyecek. Kanında şeker yükselecek. Pankreasın insülin, kan şekerini duyan insülin glikoz duyarları, biyosensör sistemi bunu duyarak insülin salgılayacak. İnsülin kanda duyulunca karaciğerin glikojenolizi duracak. Karaciğer hücrelerinin de insülin direnci sebebiyle bu duyarlılığı bozulunca diyabetikler beslenirken bir yandan kanlarına beslenmenin şekeri karışıyor. Bir yandan da durmamış karaciğer glikojeninden çözülen glikoz karışıyor. Diyabet böyle bir hastalık olarak tip 2 diyabette başlıyor. Yani insüline duyarlılığın ortadan kalkması. Bu erişkin tipi diyabetin bozulma mekanizması. Genç tipi, çocuk tipi, juvenil diyabet denen, birinci tip diyabet denen diyabette karaciğerin de insüline karşı duyarlılığı bozulmamış, kasların da bozulmamış. Yalnız insülin yok. Yani birinde enflasyon var tip 2 diyabette. Parayı, insüline para dersek Merkez Bankası pankreas parayı bol miktarda basıyor. Kanda insülin fazla. Ama onun alış gücü yok. Onun için alış gücü düşen para daha fazla basılır. Daha fazla insülin salgılıyor. Pankreas Merkez Bankası. Merkez Bankası'nın fazla para basmasıyla enflasyonun para değerinin daha düşmesi gibi bu diyabet adayında insüline karşı daha büyük bir cevapsızlık oluşuyor. Sonra pankreas 70 sente muhtacız nutkunu söylüyor ve diyabet başlıyor. Bu tip 2 diyabet, erişkin tipi diyabet. Tip 1 diyabette enflasyon yok, para darlığı var. Biraz insülin yapsanız biraz önce 300 olan şeker küçük çocuğu o kadar düşer ki insülin biraz fazla yapsanız küçük bir çocuk bir saat önce 300 iken sonra kan şekeri 40'a düşüp fazla insülin yapma sebebiyle şeker düşüklüğü komasına girebilir. Tip 1 diyabetle tip 2 diyabet arasındaki demek ki en büyük fark tip 1 diyabette insülin yok. Pankreas Merkez Bankası tahrip olmuş. Darphane tahrip olmuş. Merkez Bankası demeyelim. Darphane diyelim. Öbüründe var fakat insüline karşı cevapsızlık seneler içinde pankreası yoruyor. Artık tip 2 diyabetlinin pankreası da yeteri kadar insülin yapamayınca diyabet var.
Evet. Tabii burada eşsiz bir düzen var. Bu düzenin bozulması. Evet. Zaman içinde bozulması ya da
zaman
işte bir düzendeki herhangi bir eksiklikten ötürü
veya genetik sebeple
genetik olarak tip bir juvenil örnek vermek
veya veya bir pankreas iltihabı sebebiyle pankreasın zarar görmesi. Evet.
Tabii bir yerde bir düzen varsa elbette orada bir düzen koyucu var. Yine Allah'ın nasıl yarattığının bir delili olarak Allah bize bu düzeni gösteriyor. Hastalığı da o düzeni araştırıp, öğrenip nasıl aslında mükemmel çalışan bir sistem olup da neden dolayı bozulduğunu görüp anlayalım, yine Allah'a dönelim diye. Allah hastalığı bize veriyor. Yani bir yerde insanın düşünmesini mecbur kılacak şekilde bir hayır vesilesi olmuş oluyor. Yine hastalık. Evet. Öyle değil mi hocam?
Evet. Özellikle yani felsefi düşünürsek öyle.
Evet. Şeker hastaları hatta biliyorsunuz mecbur kalıyorlar. Çok daha sağlıklı beslenmek zorunda kalıyorlar. Uzun yıllar boyunca kendilerine dikkat ediyorlar. Diyabetik beslenerek. Ve Allah da uzun ömür veriyor onlara. Çoğu zaman.
Ama akıllarını kullanırlarsa.
Evet.
Bunu fazla söylemek de şu zararı veriyor. Sanki şeker hastalığının özünde bir uzun ömür koruyuculuğu varmış gibi. Halbuki özünde bir hastalık, bir uzun ömüre sebep olma diye bir şey yok.
Yok tabii.
Ama kendine dikkat etmeyi öğrettiği için İsmet'in önü gibi misaller var.
Evet.
Kendine iyi bakan diyabetik, iyi bakmayan, diyabetik olmayan birinden çok uzun yaşayabiliyor. Ama iyi bakma şartıyla.
Mutlaka.
Yoksa hem diyabetik, hem içki ve sigarayı, hem fazla yemeği azaltmayacak. O halde verilmiş bir uzun ömür senedi yok diye.
Yok tabii. Yani orada gerçekten insanlar tabii ki şuurlanmaları anlamında bu bir gereklilik arz ediyor. Evet. Tabii ki kendilerine dönsünler. Bana ne oluyor diye incelesin. Bu hastalık neyin nesidir diye ayrıntılarına girdikten sonra dua vesilesi olarak da tabii ki sağlıklı beslensin.
Evet.
Burada yatan şey gerçek bu. Yoksa bakıyorsunuz vücudunuzda işte moleküllerin yapısını bilen, onları tahlil eden şekeri, ben ne bilirim glikozun yapısını, işte atom yapısını nereden bilebilirim ki? Ama bakıyorsunuz pankreas bunu tahlil ediyor. Her an tetkik ediyor.
Bir çok şaşıracak bir şey.
Evet. Bir laboratuvarda koskoca bir cihaz koyuyorlar. Elektriğini vermediğiniz zaman, fişini çektiğiniz zaman çalışmayan bir cihaz bu. Ve her an başında bir laborant olması gerekiyor. Onun düzenli olarak çalışıp çalışmadığını kontrol için. Bakıyorsunuz vücudunuzda zaten bu var ve 80 yıl boyunca, 100 yıl boyunca düzenli olarak çalışıyor mükemmel bir şekilde. Hiç kimsenin de müdahalesi olmadan maşallah. Ve hücreler bunu yapıyor.
Ama şey, bilimin ilerleyişi de tabii Allah'ın yardımıyla,
evet,
onun verdiği akıl sayesinde, ama o da çok hayret verici. Düşünün ki bizde 3. Selim varken, Nizam-ı Cedid varken, Avrupa'da Fransız ihtilali yapılmışken, daha glikoz molekülünün alt alta sıralanmış karbon dizisi olduğu bilinmiyor. Öyle bir kimya bilgisi 3. Selim devrinde de yok. Yani Avrupa'da Fransız ihtilali olmuş, daha glikoz bir şeker, karbon hidrat kavramı yok, karbon dizisi yok, organik kimya yok. İnsanlık nasıl olmuş da 19. yüzyılda birdenbire büyük bir açılımla, daha önce pankreastan kaynaklandığı da bilinmiyor şekerin. Evet. Şeker hastalığı diye bir hastalık var. Ama kaynağı neresi? Karaciğer hastalığı zannedenler var. Çok idrar ettirdiği için böbrek hastalığı zanneden daha küçük bir çoğunluk da var. Azınlık da var. Ama büyük bir kısım araştırıcı, doktor, şekeri karaciğerden kaynaklanan bir hastalık zannederken, birdenbire oldukça yakın yıllar olan Abdülhamit devri geliyor Avrupa'da. Şekerin pankreasın hastalığı olduğu bulunuyor. O kadar yakın zamanlarda bunlar keşfedilmiş. Yoksa suya bakınca insanlar H2O olduğunu nereden görecekler? Biz de 19. yüzyılda bu keşifler yapılmasaydı, gene suyu su olarak görecektik, H2O. H2O'da da kalmamışız. Hormonların amino asit düzenini bile biliyoruz. Yani insanın, Allah'ın verdiği aklı birdenbire, gene Allah'ın bileceği bir açılımla 19. yüzyılda,
evet,
çığırından çıkmış, zincirden boşanmış gibi kullanmaya başlaması da 19. yüzyılda oldu. Evet.
Tabii bilimin ilerlemesiyle ne kadar detayına inersek, işte bahsettiğiniz işte o glikozun karbon dizilimi olsun, işte organların işleyişinin detaylı fizyoloji, insan fizyolojisinin anlaşılması olsun. Sonuçta bakıyorsunuz bilim gerçekten de Allah'a yaklaşmaya vesile, Allah'ın gücünü anlayıp takdir etmeye vesile teşkil etmiş oluyor, hizmet etmiş oluyor dine maşallah. Hocam peki bu işte diyabetin oluşmasını engellemek için biliyorsunuz bugün işte glisemik indeks diye bazı özel gıdalara yönelme tavsiye ediliyor. Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Hangi gıdalar şeker hastalığından bizi uzak tutar? Sağlıklı beslenmek için hangi gıdalara özellikle seçmeliyiz, yönelmeliyiz?
Beslenme düzeniyle önü alınabilecek diyabet tip 2 diyabettir. Evet. Tip 1 diyabet başka bir vadide ilerlediği için o ileride onunla da inşallah uğraşılacak. İmmünoloji konularının koruyucu, immünolojik hastalıklardan koruyucu tedavilerin gelişmesiyle. Ama tip 2 diyabetten konuşabiliriz korunmak için. O da beslenme esaslarıdır. Beslenme esaslarını da bir moda gibi değiştirmek çok zararlı oluyor. Yani beslenme esasları malum. Bir diyabetin mümkün olduğu kadar çabuk hazmedilen, kana çabuk karışan karbonhidratları kullanmaması lazım. İnsanlar bazen basit matematikle şöyle düşüncelere de, doktorlar bile daldılar 20. yüzyıl ortalarına kadar. Şöyle, bir ekmekte diyelim ki 40 gram bir ekmekte, yarısı kadar karbonhidrat var 20 gram. 20 gram karbonhidrat 4 tane kesme şeker eder. O halde bir ekmek yerine bir ekmek dilimi eksik yesin, 4 kesme şekerle bir çay içsin veya 4 kesme şekerle idare edilecek kadar bir tatlı yesin. Bu basit hesapla doğru görünüyordu ama bunu savunanlar da vardı. Halbuki glisemik indeks sizin söylediğiniz çok doğru bir kavram. Çünkü biri bağırsaktan içeriye bir koşmaya hazır spor kıyafetini giymiş bir atlet gibi koşuyor, bir sportman gibi koşuyor. Çay şekeri yiyen biri 5 gram şeker, 5000 miligram şeker demekti. 5000 miligram şeker 100 cc'sinde, 100 santimetre küpünde 100 miligram şeker ihtiva eden kana ani karışıyor. Maraton koşucusu gibi koşmaya başlıyor. Ekmeğin içindeki şeker nişasta. Çay şekeri, sakkaroz veya meyve şekeri, üzüm şekeri, glikoz, meyve şekeri, fruktoz gibi değil. Daha üzerinde kalın paltolar var. Bağırsaktan içeriye girer girmez koşmayacak. Önce kat kat elbiselerini çıkaracak nişasta. Azar azar atlet formuna girecek ve öbür öğün gelinceye kadar azar azar kan şekeri yükselecek. Bunun herkes farkındaydı. Ama gene de basit hesap yapan beslenmeciler de vardı. Hayır, karbonhidrat karbonhidrattır. Ekmek yemesin, şeker yesin, insanları bu kadar sıkmayalım. 70'li yılların başında, daha önce yapılmadı demiyorum, Claude Bernard'ın da diğer Marcel Labbé'nin de hakkını yemeyelim. Ama 70'li yıllarda klinikçiler de buna benzer tecrübelere önem vermeye başladılar. Mesela aynı miktarda karbonhidrat ihtiva edecek kadar elma verildi. Aynı miktarda karbonhidratı karşılayacak kadar glikoz verildi. Aynı miktarda karbonhidratı karşılayacak kadar kuru fasulye, mercimek gibi tahıllar verildi. Grup grup şahıslara ve kan şekerleri 10 dakikada bir ölçüldü. daha önce bilinmeyen şey değil. Ama bu kadar akıllıca klinik tecrübeler de 70'li yıllarda önem verilmeye başlandı. Bir de görüldü ki çay şekeri veya glikoz içenlerde birdenbire kan şekeri o diyabet adayı hastalarda 180-200'ün üzerine çıkarken, kuru fasulye yiyenlerde öbür öğündeki yemek başlayıncaya kadar küçük küçük sağlığa zarar vermeyen yükselmeler yapıyor. Patates ikisinin ortası. Glikoza elma suyu karıştırırsanız suda eritilmiş glikoz daha çok kanı yükseltirken elma suyu katılmış glikoz aynı miktarda glikoz ihtiva ettiği halde glikozun içindeki, elmanın içindeki pektin maddesi, selülozlu madde sayesinde azar azar emiliyor. Hemen bağırsak hücresinden içeriye girmiyor. O zaman net bir şekilde anlaşıldı ki bu iş basit matematik hesap değildir. İnsan bir boru değildir. Emilme kanunları da vardır. İnce bağırsak hücresi diye bir ara nizamiye kapısı da vardır. Bir boru gibi şeker almakla kan şekeri yükselmez. Nizamiye kapısında ince bağırsağın çeşitli kısımlarının nöbetçiler vardır. Bağırsak hormonları vardır. O sırada kanda hormon tayinleri metodu da ilk defa Amerika'da 1960'ta Yalow ve Berson tarafından bulunmuştu. Birdenbire eski araştırıcıların o kadar zahmet çekip meslektaşlarını inandıramadığı gastrin, sekretin gibi hormonların gerçek olduğu onlar kanda tayin edilince ortaya çıktı. Halbuki ben 1962 mezunuyum. Kanda gastrinle sekretin 70'ten itibaren ölçülmeye başlandı. Ben 1956'da tıp fakültesine girdim. 43'te ölen fizyoloji hocası Haydarpaşa Tıbbiye Mektebi'nde Kemal Cenap Berksoy Avrupalı araştırıcılarından duyduğu sekretini kendi de inanmış olarak meslektaşlarını inandırmaya çalışıyordu. Ama kanda hormonlar tayin edilemediği için başka şey bulmuşsunuz, çok önem veriyorsunuz. Gastrinle sekretin aslında birisi mide histaminidir. Ezme yapıp enjekte etmekle histaminin etkisini yeni bir hormon bulmuş zannediyorsunuz deniyordu. Bunlar neyse, Yalow'la Berson'un radyoimmünoassay metodunu bulması sayesinde kafaya dank etti. Bağırsakların da bir hormonal sistemi var. Boruluk, boru gibi görmek insan bağırsağını, pankreası, kan şekerini yükselmesi tamamen iptal oldu. Nizamiye kapısında yalnız emme nöbetçileri yok. Karaciğere kadar, insan beynine kadar etkiler gönderen bağırsak hormonları diye çok zengin bir sistem ortaya çıktı. Evet. Ve bağırsak hormonları da vücudun her yerinden salgılanabilir oldukları ortaya çıktı. Eskiden endokrinoloji şu görüşle kurulmuştu. Salgılandığı bir hormon olacak. Hayvan tecrübesinde o organ kesilip vücuttan ayrılınca o organın eksiklik belirtileri ortaya çıkacak. Mesela pankreas çıkarılırsa hayvan diyabet olacak. Doğrudur. 19. yüzyıl sonuna doğru yapılan bu endokrinoloji tarifi doğru. Ama o zamanın bilinen hormonlarına göre doğru. O zaman tiroid biliniyordu. Tabii tiroid çıkarılınca tiroid eksikliği olur. Ama vücutta serotoninsiz bırakacak bir organ yok. Serotonin bütün ince bağırsakları bir hayvandan çıkarırsanız başka başka bronşlarından, akciğer hava yollarının cidarından da salgılanır. Bağırsak hormonları ve bir takım vücudu idare eden aminler, serotonin bunlardan biri, organsız bütün vücuda yaygın ve yaygın endokrin sistem kavramı ancak 1980'ler ve 70'ler biterken, 70'lerle başladı, iyice bilim halini alması da 80'lerde oldu. Damar da benim öğrendiğim tıp fakültesinde bize anlatılan damar sistemi biraz basitti. Damarın en ince iç tabakası, endotel denen tabaka, basit bir sızıntı önleyen çekomastik gibi bir şeydi, bir empermeabilir. Halbuki şimdi biliyoruz ki vücudun en büyük endokrin organı damar cidarıdır, endotel tabakasıdır. 62'de ben mezun olduğum zaman bize ders veren hocalar da o devrim bilgisiyle bilgilerinin tamamını bize aktarmışlardı. Kendilerini rahmetle anıyorum. Ama Avrupa'nın da bizim de tıp bilgimiz o kadardı. Endotel damarı içinde geçen kanın kas hücrelerinin aralarından dışarıya sızmasına ilk mania endoteldir. Arkadan damarın kas tabakası gelir. Son maniada adventisya tabakasıdır. Endotel basit bir mania değilmiş. Bir insanın, erişkin bir insanın bütün damar nazari olarak soymamıza imkan yok da kılcal ve büyük bütün damarlarının endoteli soyulup tartılırsa 2,5 kilo geliyor. Vücutta 2,5 kiloluk başka bir endokrin organ yok. Endotel bir endokrin organ, birçok hormon salgılıyor ve aktif madde salgılıyor. Ama organ değil, bütün damarlara yayılmış bir organ. Demek endokrinoloji kavramı da 20. yüzyıl biterken çok değişti. Yani 19. yüzyıl bize kimyada, fizikte, fizyolojide büyük yeni bilgiler geldi, büyük başarılar sağladı. 20. yüzyılda boş durmadı, moleküler biyolojiyi bize sağladı. Endokrinolojinin moleküler kısmını sağladı. Daha birçok şeyleri de 20. yüzyıl sağladı. Maşallah. Bakalım 21. yüzyıl ne sağlayır?
Tam da ben dediğiniz noktaya gelecektim. Öğrendiklerimiz belki de bu bilinenin çok küçük bir kısmı olabilir değil mi evet. hocam? Çünkü bahsettiğiniz mesela Haydarpaşa Lumine Hastanesi'ndeki o sayın hocamız
Kemal Cenap
Bey'in söylediği o sekretin hormonu.
43'te ölmüş. Evet. Şakir Paşa'nın muavini olduğu için. Evet. Bizim ikinci fizyoloğumuz. Türkiye'nin sırayla sayarsak Claude Bernard fizyoloji ilminin 2-3 kurucusundan biri. Onun yanına gidip ondan fizyoloji öğrenip gelip Sarayburnu Tıbbiyesi'nde Gülhane Parkı'nın bulunduğu yerdeki halen askeri binalar olarak duran tıbbiyede Sarayburnu Tıbbiyesi ancak 1904'te şeye taşınmıştır. 4 ile 6 arasında Abdülhamit devrinde Haydarpaşa'ya, Sarayburnu Tıbbiyesi'nde Türkiye'de ilk fizyoloji dersi veren merhum Şakir Paşa. Onun öğrencisi Kemal Cenap, onun ölümü 1943.
Evet. Şimdiki bilgi seviyemizle karşılaştırdığımızda o zaman bilinenin ne kadar az olduğunu anlayabiliyoruz. Sekretin hormonu. Şimdi mesela işte vücut bağırsağa asit girdiğinde bağırsak o zaman pankreası uyarıyor sekretin hormonuyla ve pankreas enzimleri salgılanmaya başlıyor bağırsak içine. Şimdi mesela eşsiz bir çalışma sistemi. Bugün daha bilinen kısmı bu. Belki önümüzdeki 10 sene içinde çok daha ötesi öğrenilecek. Burada Allah'ın sonsuz ilmiyle yarattığı gerçeği bir kez daha ortaya çıkıyor.
Bilinenle, hayır bilgiyle bilinenin arasındaki oranı düşündürüyor bizi.
Evet. Bu noktada tabii ki ne kadar detayına inilirse, ne kadar çok çalışma yapılırsa, incelenirse sonsuz bir düzen. Yani detaylara inildikçe ortaya çıkan mükemmel bir organizasyon ortaya çıkıyor. Bir orkestraya benzetebilir miyiz bunu? Tabii ki yani orkestrayla açıklamak belki de kafi gelmeyecek.
Evet, orkestra da yetmeyecek. Orkestra evet. 19. yüzyıl benzetmesi.
Evet.
Onu söyleyene de saygımız var. Ama kendini 19. yüzyıl benzeticisinden daha yetkiliymiş gibi sayıp her önüne gelenin her kendi uğraştığı organa da orkestra şefi demesine çok bozuldu.
Evet.
İlk defa orkestra benzetmesi Avrupa'da hipofiz bezi için yapılıyor ve doğru. Ama ben tiroidle uğraşıyorum. Benim abim senin abini döver gibi şimdi bazı tiroidle uğraşan meslektaşlar. Benim tiroidim orkestra şefidir ya. Bu herkes... İlk bu benzetmeyi yapanı bırak, senin de kafanı çalıştır, yeni bir benzetme bul. Evet. Adamcağız doğru olarak hipofiz bezini orkestra şefine benzetmiş. Sen başka bir genel şef bul da ona benzet. Tiroide daha büyük bir paye vermek istiyorsan, tiroide orkestra şefi yapma. Çünkü onun şefi de hipofizdir. Ben kusura bakmayın birden coştum ama bu tip benzetmelere orijinal adama haksızlık edip kendileri de paralel benzetmeler yapana kızıyor.
Evet. Ben zaten izninizle diyebilir miyiz diye sordum size dikkat ettiyseniz. burada sizin bizi yönlendirmeniz, bilgilendirmeniz için zaten sizi davet ettik. Burada tiroid hormonuna o zaman gelelim hocam. Sizin asıl yine uzmanlık konunuz. Tiroid bezi vücutta 100 trilyon kadar olduğu tahmin edilen sayı olarak belki az, belki biraz fazla, biraz daha az olabilir. Hücrelerin nasıl çalışacağını, metabolizma hızlarını kontrol ettiği bugün biliniyor.
Evet, oksijen kullanımını, solunumu, canlılık da oksijen kullanımı, respirasyon olduğuna göre tabii onun için tiroidi orkestra şefi görenlere de çok fazla kızmamam gerekir. Ama işte orkestra şefinin de tiroidse eğer onun idarecisi daha büyük şef de hipofiz.
Onu yönlendiren onu yine. Ama tabii bakıyorsunuz hipofiz bezini, hipofiz bezi kendi başına da saati geldi, dakikası geldi, sabah oldu, dur salgılanayım diye böyle bir şey program bakıyorsunuz DNA'sında var. O program oraya nasıl
bu program yazılmış? Çok şaşılacak bir şey.
Evet.
Sadi Irmak söylemişti ilk. Onun da hakkını vereyim. Kemal Cenap Berksoy'un öğrencisi Sadi Irmak hocaydı.
Evet.
Tıp fakültesinde bize biraz kuru fizyolojinin üstünde onun da kuru kaldığı yerler vardı. Ama yalnız fizyoloji, yalnız kurbağa tecrübelerini bırakarak bize biraz Kant'tan bahseden, kategorilerden bahseden, Kant'tan bahseden şahıs da Sadi Irmak'tı. Hı hı. Sadi Irmak bir gün bize derste şeyden bahsetti. Kainatın düzeni, yıldızların düzeniyle insandaki biyo kronolojik olaylar, kronobiyolojik olaylar.
Evet.
Bir Türk'ün Amerika'ya gidince akşam nabız yavaşlar her insanda. Akşam saatlerinde gündüz daha hızlı olur. Düzeni uzun süre Amerika'nın gündüzüne, gecesine adapte olamıyor. Memleketten götürdüğü saat ayarıyla Amerika'nın gündüzünde nabzı daha hızlı oluyor gibi. İlk defa bize kronobiyolojiden bahseden Sadi Irmak'tı. Ama bana, bize bahsettiği için söylüyorum, ona saygımı muhafaza ederek, rahmet dileyerek. Sonra öğrendik ki kronobiyolojiyi de Sadi Irmak'tan önce kitaplarını alan gene 19. yüzyıl fizyologları.
Yani o çok hayret verici bir düzen var burada. Sabahın sabah olduğunu bilen bir ben yani bunu kontrol etmiyorum. Kimse kontrol etmiyor. 7,5 milyar insan var yeryüzünde. Hepsi sabah saatlerinde tiroid hormonu salgılanıyor. Mesela. Evet,
doğru. İşte ya,
bu, yaşadıkları yerde kronobiyoloji dediğimiz olay.
Zaman, krono, biyoloji. Evet.
Burada bu DNA'da...
Cansız dünyada da var. Evet. Yani insan şaşırıyor. Evet. Yani cansız dünyanın da bir hani krono ile ilgili bir saat kurulmuş gibi güneşin devri, evet. Güneş sisteminin de bütün güneş sistemindeki yıldızlarla beraber, hı hı. Vega yıldızına doğru korkunç bir hızla hareket etmekte oldu. Yani kainat 5 dakika önceki yerinde değil, Vega yıldızı diye hayali teorik bir noktaya doğru seyahat her saniye kilometrelerce hızla, yanlış söylemeyeyim diye ben de biraz yaşlandım. Şimdi bir uydurma rakam söyleyemeyeyim diye kendimi tutuyorum. Vega yıldızına gidiş hızı da beni ilk öğrendiğim lise yıllarımdan beri düşündürüyor. Bir senede Vega yıldızı denen o nazari noktaya güneşle beraber, güneş kendi etrafında dönerken güneş sistemi kendi etrafına dönüyor ama Vega yıldızına doğru da hareket var, Vega noktasına.
Evet, maşallah. Burada tiroid hormonu hakkında nasıl oluyor da bir bez bütün diğer organları aynı anda yönetebiliyor, onları hareketlendirebiliyor, gerektiği zaman faaliyetlerini yavaşlatabiliyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz hocam?
İşte herhalde temelinde künden bir alınmış izin var. Yani Allah'ın kün emri ol der ve olur. Yani Kur'an'da kainatın yaratılışında Allah uzun iş yapmaz. Bir şeyi yaratmak istediği zaman kün der. Ol der ve olur. İncil'de başlangıçta söz vardı. Kün emri vardı. O bir run komutuna, bilgisayarın enter tuşuna basmak gibi oluyor. Bir molekül daha önce bizim akıl sır erdiremeyeceğimiz bir düzenle mitokondrilerin respirasyonuna tesir ediyor. Bir çok ince sinyalizasyon sistemi var. O sinyal moleküllerinin yanından kanda arada bariyer yok. Bambaşka sinyal molekülleri de aynı organın başka reseptörlerine sinyal gönderiyorlar. Hiç kontakt, kısa devre olmuyor. Yani bir insanın vücudunda pankreasa kanın glikoz yükselmesi, insülin salgılatma emri gönderirken bağırsak hormonlarından mesela gastrik inhibitör polipeptit dediğimiz peptit de insülin salgılatma emrini ayrıca götürüyor. Başka bir hormon olan glukagon pankreasın alfa hücrelerinden salgılanıyor. Karaciğerin glikojen deposuna çözme emri gönderiyor. İnsülin çözme kalsın emri gönderirken glukagon da karaciğere kana glikoz verme emri gönderiyor. Bütün bu sinyaller birbiriyle karışmadan gidip geliyor.
Yani birbirleriyle bağlantılı bir şekilde.
Ama eskiden zor anlardık bunu. 21. yüzyıl açılımıyla Şimdi o kadar şaşırmıyoruz. Evet. Hayran olmuyoruz demek istemiyorum. Gene Allah'ın bu büyüklüğüne hayranlığımız devam ediyor. Ama şaşırmamız çok azaldı. Çünkü biliyoruz ki ben şu anda bir telefon alsam Frankfurt'tan geliyorsa siz de mesela Van'dan bir telefon alırsınız. Havadaki sinyaller de biz farkında olmadan birbirine değmeden benim cep telefonum çalarak mesela bana Van'dan haydi değiştirelim size Frankfurt'tan bir haber getirebilir. Evet. Vücut da bir mikro kainat gibi bu kadar sinyaller kanda vücudu sulayan sıvılarda ve Kur'an'da her diri şey sudandır ayetinin önemi ortaya çıkıyor. Çünkü bu su sinyalleri vücudun yalnız kandan ibaret değil. Her hücrenin içinde su var. Vücudun %60'ı su. Su olmasaydı hayat olmazdı. Taş içinde, demir kristalleri içinde nasıl sinyaller yüzüp, sinyal molekülleri nasıl yüzerek hareket edecek, emir götürecek. Evet. Su olmasa hayat olmazdı ama başka bir enteresan şey akla geliyor. Kristaller içinde de kristal suyu var. Onun da bir hikmeti belki ileride anlaşılır. İnşallah. Kayalarda da minerallerde de mesela silikat artı 7 su bir kristalin bileşimi söylenirken şu kadar magnezyum silikat artı 3H2O. Evet. Yani kristaller bile sulu. Canlılar.
Canlılık var yani orada bile canlılık devam
ediyor. Onda bile su.
Hormon tek başına mesela tiroid hormonunu ele alırsak salgılanması tek başına bir anlam ifade etmiyor. Ancak ve ancak her hücrenin yüzeyinde olan tiroid reseptörü alıcısı. Bunu şeye benzetebilir miyiz hocam izninizle? Bir yayın yapılıyor bir yerden. Diyelim bir televizyon vericisinden yayın yapılıyor. Ve her evin üzerinde de ona ilişkin anten varsa o yayın alınıyor ve televizyonda izlenebiliyor. Ve bakıyorsun bütün hücrelerin üzerinde zaten anten yerleştirilmiş. Demek ki her yeri aynı anda yöneten tek bir akıl burada ortaya çıkıyor. Bilimsel olarak da bu şekilde herkes tarafından anlaşılabilir bir açıklama zannediyorum bu. Öyle değil mi?
Tamam.
Şimdi eğer tiroid hormonu istediği kadar üretilsin ama hücrelerin üzerinde tiroid hormon alıcısı olmasın reseptör diye söylenen olmazsa tiroid hormonun hiçbir anlamı yok. Eğer o hücrenin zarında...
İnsülin de öyle.
İnsülin de aynı şekilde. Cinsiyet hormonları
bir
da aynı
verici,
şekilde.
Bir salgılayıcı, sinyal gönderici sistem.
Evet.
O vericiden kaynaklanan sinyalleri de alıcı sistem.
Evet. Cinsiyet hormonları da yine aynı şekilde. Hatta onların da yine zamanlanmış salgılanma...
Daha insanı şaşırtan bir de gene 21. yüzyılda hücrenin zarından ibaret olmadığı alıcı arın bulundu. Bir de nükleus içi reseptörler, nükleus içi çekirdek sistemler de var. Yani çekirdek, hücrenin dış zarı nizamiye kapısı doğru. Hücrenin içindeki çekirdek denen kısmın da kendine mahsus bir alıcı sistemi var. Her şey hücre içine giremiyor. Plazmada yüzüyor, hücre içi suyunda yüzüyor. Her molekül elini kolunu sallayıp hücre içine girip, çekirdek içine girip, çekirdek içindeki gizli kodları, genetik kodları değiştiremiyor. Bazı moleküller bunu yapabiliyor. O zaman levh-i mahfuz anlayışı bir de insan vücudunda da beliriyor. Allah'ın ilmi saklı bir levhada iyi korunan, protected diskte mahfuzdur. Ona kimse bir şey yapamaz. Hiçbir güç levh-i mahfuzu tahrip edemez. Çünkü o protected disktir. İnsanda mikro kainat olduğu için Allah'ın yarattığı kainat, onun az çok protected diski de hücre çekirdeklerinde duruyor. Çekirdeğe her molekül nüfuz edemiyor.
Evet. Biz fizyolojisinden bahsederken işte bu alıcılardan, hormonların salgılanmasından insanlarımız yalnızca hastalıklarından haberdar olabiliyorlar. Fizyoloji kısmı olayların sebeplerini ortaya koyarken, sistemin nasıl aslında mükemmel çalıştığını ortaya koyarken, anlaşılmasına, daha ayrıntılı anlaşılmasına çalışırken bilim buna hizmet ederken insanlar hastanelerde, işte poliklinliklerde ya da muayenehanelerde gelen insanlar bu hastalıklarla Allah bu sistemin mükemmelliğini bu şekilde bir hayır vesilesi olarak.
Elden gidince belli oluyor.
Evet.
Fıtna tanımı mıdır bilmiyorum. Hasta olmayınca bilmez kadrin adem sıhhatin.
Evet.
Büyük ihtimalle fıtna tanımındır. 18. yüzyıl hanım maşallah. Divan şairi. Hasta olmayınca bilmez kadrin adem sıhhatin.
Hocam dilinize sağlık maşallah. Tiroid hakkında eklemek istediğiniz bir şey var mı? İnsanlar tiroid hastalığına...
Guatla tiroid nedir, ayrı şeyler midir diye... Hala bir çok soru sorular
evet,
oluyor.
Önemli bir soru, evet.
Onun için onu biraz söyleyelim. Guatr tiroidin büyümesine verilen bir ad. Bende tiroid olmuş diyemeyiz. Guatr olmuş denebilir.
Öyle diyorlar.
Tiroid hastalığın adı değildir. O bezin kendi adıdır. Tiroid bezinin büyümesine guatr denir. Ama guatr da başlı başına bir teşhis demek değil. Bir insan guatr var, tiroidi büyük demek. Hı hı. Nodüler guatr olur, nodülsüz yaygın guatr olur, difüz guatr olur. Hı hı. Bu elleme veya ultrasonla, elle bakma, ultrasonla bakma dış görünüş teşhisidir. Bir de ayrıca sınıflandırılır. Az çalışıyorsa tiroid bezi, o zaman guatr demek yetmez. Hipotiroidi var. Fazla çalışıyorsa hipertiroidi var veya normal çalışan bir guatrı var. Sonra peki nodül ne demek? O da başka hastalık mı? Nodül işte görüntüsünde yuvarlak tümöral oluşumların belirmesidir. Düğüm demektir nodül. Tiroid bezinin büyümesinin yaygın olmadığı için de düğümler oluştuğunu gösterir. Buna eski Türklerde tomurcuk manasına Divan-ı Lügat-ı Türk'te var. Sonradan uydurulmuş bir şey değil. Bukuk diyorlar. Bukuk tomurcuk demek. Boğazında bukuk illeti var diye. Divan-ı Lügat-ı Türk'te olan bir kelime. Araplar cüdre adını takıyorlar. Bir iddiaya göre de Endülüs Emevi Devleti'nin medreselerinden yayılan cüdre kelimesi İspanyollar G ile C değişimiyle guatra çeviriyorlar.
Araplardan aslında yani geliyor.
Cüdre İngilizce. Kelime ama iddia etmiyorum. Öyle bir iddiayı okudum. Endülüs Emevi Devleti medreselerinde İbn Sina kitaplarında cüdre adıyla geçen guatra. Önce İspanya'da guatr kelimesi telaffuz ediliyor, sonra bütün Avrupa dillerine geçiyor. Ama bu başka bir etimoloji bilgini tarafından yalanlanabilir. Ben okuduğumu söylüyorum.
Zaten bilimde yanılabilir olması demek değil mi? Hocam peki cinsiyet hormonları bir testosteronun salgılanması, zamanlanmış olarak bunun başlaması.
Evet, mesela ergenlik çağında.
Çok büyük bir harika.
O da çok.
Estrojen hormonun yine aynı şekilde.
Bir insanda genlerin zamanlanmış olarak belli bir yaşa gelince ekspresivitesinin artması, genlerin yalnız varlığı önemli değil, ekspresivitesi var. Kendini belirtme dönemleri var, onların artması var. Yaygın, önemli ekspresivitesi olmayan, baskın kalmış genler var. Onun için bu cinsiyet hormonlarının blue dönemlerine ayarlanması, belli bir sene sonra menopoz, andropoz gibi devir değişti, yavaş yavaş azalmaya başlamaları. Bunların hepsi çok heyecan verici şeyler. Hanımlarda ay halinin bir aya, ayın devrine ayarlı gibi 28'lik periyotlara genelde hepsinde değilse de ayarlanmış olması. Bütün bunlar çok düşündürücü şeyler.
Evet. Yani bunları insan tabii görünce bir şey yokmuş gibi başını çevirip dönmesi söz konusu olamaz. Düşünen bir insanın bunları üzerinde fark edip, bir de fark ettikten sonra bilim zaten buna hizmet ediyor. İnceleyip, araştırıp nedenlerini niyelerini
zorlayamayız ama.
Tabii.
Siz bana karışmayın, ben de size karışmıyorum. Ben inanıyorum diye konuşmamız.
Tabii her yere her an hakim tek bir aklın varlığı bilimsel olarak bugün 21. yüzyıl bilimi bunu işte insan vücudundaki bu ayet derken delil aynı şekilde ayeti kelimesinin karşılığı aynı zamanda delil olarak da kullanabiliyoruz pekala. Deliller olarak karşımızda cereyan ediyor. Bunları bu şekilde endokrinoloji gerçekten de bu hormon bilimi sizin özellikle uzman olduğunuz bu alanda açık ve net bir şekilde görmemek mümkün değil. Yani gören gözler için tabii ki mümkün değil. Hocam bu konuda tiroid olsun, diyabet konusunda olsun eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?
Başka bir konuşma kısmet olursa biraz daha bu alemden konuşuruz. Bugün zorunlu olarak girişlerde biraz felsefi konuşulur. Bu fırsatı biraz fazla yukarılardan kullandık. Daha ayağımız yere basarak diyabet diyeti, diyabet beslenmesi, tiroid kanseri, hipertiroidi evet. gibi konulara da eğer arzu edilirse gene konuşuruz.
Biz tabii ki arzu ediyoruz. Siz
bugün biraz
müsait oldukça.
Ama yani evet. ikimiz de isteyerek biraz felsefeye daldık. Evet. Ama bunun da faydası olacağını zannediyorum.
Tabii.
Ben 60 sene, 50 sene önce duyduğum bazı cümleleri iyi ki duymuşum diye şimdi her gün hatırlıyorsam, belki bu konuştuklarımızdan da şimdi 15 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında olan ilerinin bir fizyoloğu, bir doktoru, bir mühendisi bir cümle duyar. Benim Sadi Irmak'tan duymayı hatırlamam. Kemal Cenab'ın sözünü hatırlamam gibi. A9'dan şunu duymuştum, şimdiki keşiflerle bunun doğru olduğunu anladım der. Biz de öteki dünyadan memnun oluruz.
İnşallah. Evet sevgili izleyenlerimiz, bir bedenimizdeki ayetler programımızda değerli hocamız Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'yi ağırladık. Kendisinin eşsiz değerli sohbetini dinlemiş olduk. Tekrar teşekkür ediyoruz katılımınızdan ötürü.
Ben teşekkür ederim.
Bir sonraki programımıza tekrar buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.